Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Ali İmran suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 27 Behmen 1401, Hicri Kameri 25 Recep 1444 ve Miladi Takvim 16 Şubat 2023 Perşembe. Aynı zamanda Ehl-i Beyt imamlarından İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın şehadet yıldönümünü idrak etmekteyiz. Bu vesileyle başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam alemine başsağlığı diliyoruz. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın şehadet yıldönümü özel programı ve Emr-i Bil Maruf ve Nahyanil Münker İslam Bekasının Güvencesi isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Meysan Feriver. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi bu seneki 11 Şubat yürüyüşünün tarihi olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı reisi Çin, İran'ın güvenilir ticari ortağı olduğunu belirtti. Ulyanov, Amerika ve Avrupa'nın İran'ın nükleer faaliyetleri konusunda gizli planları olduğunu belirtti. Ve Muhammed İslami Buşan Nükleer Santrali'nin 2. ve 3. fazının inşaatının devam ettiğine vurgu yaptı. Şimdi haberler.
Bugün Perşembe, 16 Şubat 2023'e tekabül eden 25 Recep 1444 Ehl-i Beyt İmamların 7. nuru Hazreti İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümünü idrak etmekteyiz. İmam Musa Kazım Aleyhisselam, babası Hazreti İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın birçok alimin bulunduğu büyük ilmi mektebine girmiş ve babasının faziletlerinden istifade ederek takva, sabır, cesaret ve adalet gibi yüksek ahlaki özellikleriyle öne çıkan bir örnek olmuşlardır. İmam Musa Kazım Aleyhisselam yaklaşık 35 yıl Müslümanların liderliğini üstlenmiş ve bu yılların çoğunu hapis ve sürgünde geçirmiştir. O Hazretin imamet dönemi, Abbasi hükümdarlarının Ehl-i Beyt'e karşı şiddetinin arttığı bir dönemde gerçekleşmiştir. İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın sonsuz ilim ve fazilet denizinden halkın yararlanmasını istemeyen o dönemin iktidardaki Abbasi halifelerinden Harun-ı Reşid, bir kumpas sırasında o hazreti zindanda zehirledi ve Hicri Kameri 183 yılında 55 yaşında o hazret şehit oldular. Tahran Radyosu ailesi olarak bu şehadet dolayısıyla tüm Müslümanlara taziyelerimizi sunuyoruz.
Dün Tebriz halkından binlerce kişiyi kabul eden İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Azerbaycan halkını İran'ın özgürlük ve birlik bayraktarı olarak niteledi. İslam İnkılabı rehberi İran'ın bu yılki 22 Behmen Zafer yürüyüşüne görkemli ve tarihi katılımına işaretle bu gerçek, coşkulu ve anlamlı hamasetin milletin devrim hattında hareket edip sapmadığını gösterdiğini ifade etti. Düşmanların gürültülü propagandasına, vatandaşların hissettikleri sorunlar, soğuk hava şartları ve diğer olumsuz nedenlere rağmen İran'ın imanlı ve basiretli halkı tüm bunları göz ardı edip doğudan batıya, kuzeyden güneye kadar sahaya inerek seslerini yüksek bir şekilde herkese duyurduklarını, bu büyük milli hareket için şükür etmek gerektiğini belirtti. İslam İnkılabı rehberi beyanatının devamında bunca düşmanı olan bir ülkenin kendisi ve milletini düşünmesi gerektiğini işaretle akıl ve şeriata göre savunma yönlerini tamamen önemsediklerini ifade etti. Ayetullah Hamenei ayrıca ulusal birliğin ülke gücünde diğer bir etkin faktör olduğunu belirterek halkın toplumsal faaliyetlerinin önemine dikkat çekti. Tebriz ve Azerbaycan halkının 29 Behmen kıyamına dikkat çeken İslam İnkılabı rehberi bu ayaklanma İran tarihinde belirleyici bir kesit olarak niteleyerek eğer Tebriz halkı Kum halkın ayaklanmasının 40. gününde ayaklanmasaydı önemli kıyam unutulmuş olurdu diye konuştu.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Çin'i İran'ın kalkınması yolunda iki ülke arasındaki işbirliği kapasitelerinden yararlanabilecek İran'ın güvenilir bir ticari ortağı olarak gördüğünü ifade etti. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı dün çarşamba günü Pekin'e yaptığı ziyaretin ikinci gününde onlarca büyük Çinli ekonomi şirketinin temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda bu gezi sırasında yürütülen müzakereleri çok olumlu değerlendirdi ve iki ülkenin ekonomik şirketlerinin işbirliğinin geliştirilmesi için yaratılan uygun kapasiteyi kullanarak büyük adımlar atmasını istedi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ayrıca Çin Devlet Başkanı ile iki ülkenin tek taraflılıkla mücadele için ortak çabalarına ve iki büyük medeniyet olan İran ve Çin'in ekonomik, sosyal ve kültürel kapasitelerine değinerek şunları kaydetti. İran, Çin'i güvenilir bir ticari ortağı olarak görüyor ve iki ülke arasındaki işbirliği kapasitesinin İran'ın kalkınmasında kullanılabileceğine inanıyor. İran'ın benzersiz ekonomik ve jeostratejik kapasitelerine ve İran'ın Orta Asya, Kafkaslar ve Avrupa ile mal ticaretinde oynadığı çok önemli role değinen Cumhurbaşkanı Reisi, Çinli şirketlerin bu kapasiteleri mal alışverişi ve yatırım yapmak için kullanabileceklerini sözlerine ekledi.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Çin ziyaretinin ikinci gününde bir grup Müslüman ile bir araya gelerek Pekin'deki tarihi Dongzi Camii'nde bir konuşma yaptı. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İbrahim Reisi dün akşam yerel saatte bu şehrin ibadet ehli ve Müslümanlar arasında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Çin'de bin yılı aşkın İslam tarihini anlatarak 2000 yıl önce İpek yolu İran ve Çin'in iki büyük medeniyetini birbirine bağladı diye ekledi. Söz konusu görüşmede İran Cumhurbaşkanı İslam İnkılabı'nın zaferinin başlangıcından bu yana Amerika'nın 6 ayda bir İran devriminin sona erdiğini ilan ettiğini ancak İslam Cumhuriyeti zaferinin 44. yılını kutladığını söyledi. Cumhurbaşkanı Amerika'nın tekfirci grupları devreye sokarak İran ve diğer İslam ülkelerinde güvensizlik oluşturmaya çalıştığını da sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı ayrıca Amerikalıların ve Sultan Hüseyin'in gelecekte dünyada sultacılığına yer olmadığını bilmesi gerektiğini de ifade ederek, eminiz ki dünyanın durumunun düzeleceği ve hayırlara ve temizliğe doğru gidilecektir diye kaydetti.
İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanlığı'nın Çin Ulaştırma Bakanı ile yaptığı görüşmede İpek yolunun güney kolunun yol kuşağı girişimi çerçevesinde faaliyete geçirilmesi üzerine vurgu yapıldı. İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Çin Ulaştırma Bakanı ile yaptığı görüşmede Çin'in İran üzerinden Avrupa'ya bağlanması için gerekli planlamanın yapılmasını talep etti. Ulaştırma ve Şehircilik Bakanlığı haber portalına göre İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bezpaş dün çarşamba Çin Ulaştırma Bakanı ile Pekin'de yaptığı görüşmede Çin ticaretinin İran'ın demiryolu güzergahından Avrupa'ya transit akışının çok düşük maliyetli ve minimum sürede olması beklendiğini söyledi. Bezpaş şunları kaydetti. Çinli iş adamları mallarını İran'ın çevre ülkelerine ancak demiryolu ile ulaştırabiliyor. Bu görüşmede İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Çin'in Doğu-Batı mal geçişine katılımını, İran ile Afganistan arasında Çin'e bağlanmak için demiryolu ve karayolu hatlarının geliştirilmesini vurguladı.
CENTCOM Kuvvetleri Komutanlığı yaptığı açıklamada Amerikan ordusunun Suriyeli kuzeydoğusundaki Koroko Operasyon Bölgesi'ndeki bir Amerikan üssünün üzerinden İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. CENTCOM terör örgütü dün yayınladığı bildiride şunlara değindi. 14 Şubat günü yerel saatte 14.30 civarında Suriye'deki Amerikan kuvvetleri Suriye'nin kuzeydoğusundaki Koro Komisyon destek sahasından keşif görevi yürütmeye çalışan İran yapımı bir insansız hava aracını düşürdü. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Suriye'de bir İran askeri danışmanı El Alem kanalına verdiği demecinde şunları söyledi. Söz konusu İran insansız hava aracı düşmanın savunma sistemleri test etmek amacıyla elle fırlatılan küçük bir insansız hava aracıydı. Bu İHA tasarlanmış tüm hedeflerine ulaştı. Bu insansız hava aracı $1,000 altında olan bir insansız hava aracıydı ve Amerikalılar onu düşürmek için birkaç yüz bin dolardan fazlaya mal olan bir füzeyi vurmak zorunda kaldı.
İran'ın Avrupa Birliği'ndeki temsilcisi Amerika'nın acımasız yaptırımlarının insanlık dışı sonuçlarına değinerek uluslararası toplumu hukuka dayalı uluslararası düzeni korumak adına bu hukuksuz sürecin durdurulması için daha aktif pozisyon almaya çağırdı. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre çarşamba günü İran'ın Avrupa Birliği'ndeki temsilciliği Twitter'da yayınladığı bir video kliple şu açıklamalarda bulundu. Amerika'nın İran halkına uyguladığı yasa dışı yaptırımların verdiği zarar ve acılar ölçülemese de, Amerika'nın İran halkına uyguladığı yasa dışı yaptırımların verdiği zarar ve acılar ölçülemese de olması gerektiği gibi ve belki de yıkıcı boyutlarına dikkat edilmedi. Bu klipte üst düzey Amerikalı yetkililerin hedef olmayan toplulukların zarar görmesini önlemek için yaptırımlarda yer alan sözde insani muafiyetleri gündeme taşıdıkları belirtiliyor ancak gerçek şu ki bu yaptırımlar insani işlemleri yürütmek için gerekli olan finansal mekanizmaları yok etmektedir. Bu klipte tüm kanıtların sahip oldukları tüm sözde insani muafiyetlerle Amerika yaptırımlarının bir ülkenin tam ölçekli ablukasından hiçbir farkı olmadığını gösterdiği vurgulandı.
Mercan nükleer anlaşmasını yeniden canlandırma müzakerelerinde Rusya'nın baş müzakerecisi Amerika ve 3 Avrupa ülkelerinin İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili gizli bir planları olduğunu iddia etti. Berçam'ı yeniden canlandırma müzakereleri geçen Ağustos ayından bu yana durduruldu ve Amerikan tarafı defalarca müzakereleri gündeminden çıkardığını iddia etti. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Mihail Ulyanov dün attığı bir tweette şöyle yazdı. Çin'in Berçam'a bağlı olduğuna hiç şüphe yok ama sorulması gereken soru şu ki Amerika ve 3 Avrupa ülkesinin nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmaya ve nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasının sürdürmeye ne ölçüde kararlı olduklarıdır. Bu konuyu bugün büyük bir soru işareti olarak nitelendiren Ulyanov, onların gizli bir planları varmış gibi göründüğünü iddia ederek bu konuda daha fazla açıklama yapmadı.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı bu şehir nükleer santralinin ikinci ve üçüncü fazlarının inşasına paralel olarak yürütüldüğüne vurgu yaptı. Uzmanlar ve iç güçlerin yönetiminde işletilen bu şehir nükleer santralinin ülkedeki ilk 1000 megawattlık nükleer santrali olarak ilk ünitesi geçen yıl yakıt ikmalinden bu yana bir yıllık işletmesinde 7,6 milyar kilowatt saat elektrik üretmiştir. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami dün çarşamba Genç Muhabirler Kulübü'ne verdiği demecinde bu şehir santralinin ikinci ve üçüncü fazının uygulama süreciyle ilgili olarak şunlar söyledi. Geçtiğimiz yıl bu projenin birçok cephesi aktif hale geldi ve inşa edilmesi gereken binaların birbiri ardına başlaması için yeni cephelerin devreye girmesini bekliyoruz açıklamasında bulundu. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı şunlar da ekledi. Bundan daha önemli olan İran fabrikalarında üretilecek ekipmanın siparişi sözleşmeleri yapılıp ülkedeki bir dizi önemli fabrikada inşaatına başlanacaktır.
İran Spor ve Gençlik Bakanı Rusya Spor Bakanı ile yaptığı görüşmede İran Spor Federasyonları'nın Rus Spor Federasyonları ile işbirliğine hazır olduğunu vurguladı. Seyit Hamet Seccadi dün Alek Matistin ile yaptığı görüşmede bir aydan kısa bir süre sonra İran'da Nevruzgah müsabakalarının ev sahipliği yapacağız. Nevruz geleneğine sahip ülkelerin çoğu bu yarışmalarda yer alıyor. Rusya'da Nevruzgah etkinliğine katılacak dedi. İran Spor ve Gençlik Bakanı ayrıca İran'ın önerisi Rusya'nın İran'ın spor ürünlerini kullanması ve Rusya'da bir geleneksel Zurhani Spor Kulübü'nün kurulması ve bu alanda işbirliği yapma imkanları hakkındadır şeklinde bir eklemede bulundu.
Filistin Direniş Komiteleri Medya Ofisi Sorumlusu İran İslam Cumhuriyeti, Kudüs ve Filistin'in kurtuluşu için büyük fedakarlıklar yaptığını söyledi. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Muhammed el-Berim dün çarşamba günü yayınladığı bir mesajla İslam İnkılabı'nın 44. Zafer Yıl dönümünü kutlayarak ülke ve İran halkına daha fazla refah, güvenlik ve istikrar dileğinde bulundu. Ebu Mücahit mesajında şu ifadeler de yer verdi. İslam İnkılabı'nın 44. Zafer Yıl dönümü düşmanların İran ve İslam ümmetine karşı en tehlikeli oyunlarına yönelik kazanılan yeni bir zaferdir.
Suriye'de El Alem muhabiri Halep'te meydana gelen son depremde 110 öğrencinin öldüğünü bildirdi. İran Piresi'nin haberine göre El Alem'in Suriye muhabiri Halep'te meydana gelen son depremde 110 öğrencinin hayatını kaybettiğini açıklayarak depremden bu yana Şam, Halep ve Lazikiye havalimanlarına yardım taşıyan 100'den fazla uçağın iniş yaptığını açıkladı. El Alem muhabiri şunları kaydetti. 22 gıda kamyonu taşıyan Birleşmiş Milletler konvoyu Türkiye sınırlarından İdlib iline girdi.
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Elazığ'ın depremden etkilenen şehirler kapsamına sokularak afet bölgesi ilan edilen 11. il olduğunu duyurdu. Evrensel'in haberine göre AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Elazığ'da 11. il olarak afet bölgesi olarak değerlendirilecektir. Dolayısıyla 10 il değil 11 il olarak zikredeceğiz dedi.
Dünya Sağlık Örgütü Türkiye ve Suriye'yi sarsan depremi Avrupa bölgesinde son 100 yılın en kötü doğal afeti olarak nitelendirdi.
Ve son haberimiz Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu'nun 21-22 Şubat'ta yapılması planlanan 80. toplantısının Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelendiği duyuruldu.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler sabah haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz, Siyonistlerin direniş gücüne karşı koymaktan korkular etrafında. Uzmanlar Filistinlilerin tepkilerini ve direniş savaşçılarının Siyonist rejim cinayetlerine yanıtlarının 2022 yılı Siyonist rejim cinayetleriyle karşılaşma hususunda yeni bir yıla dönüştürdüğünü belirtti. Siyasi araştırmacılar 2022 yılının Filistin direnişi için ayrı ve farklı bir yıl olacağını ve ayırt edici özelliğinin Siyonist cinayetlerinin Filistinlilerin karşılıklı hesap verebilirliği ile eş zamanlı olmasını önemli bir gelişme olarak değerlendirmektedir. Direniş savaşçılarının Cenin'deki cinayetlere ve katliamlara 24 saat sonra tepki vermesi ve Erihad'daki katliamlara hızlı yanıt vermesi 2020'nin önemli ve dikkate değer özellikleridir. Siyonistleri endişelendiren Gazze'den roket atılması, Filistin halkının özünden doğan eylemleri, taşlı çatışmalar, temas noktalarında yerleşimcilerle çatışmalar, bireysel operasyonlar, Cenin taburu, Beytul Mukaddes liderliğindeki organize eylemler gibi Filistin direniş eylemlerinin çeşitliliğidir. Bu bağlamda El-Aksa şirketleri, Cenin taburu, Beytul Mukaddes taburları, Nablus taburu, Aslanlar Yuvası taburları bu hususta en önemli tehditleri Siyonistlere karşı meydana getirmişlerdir. Direnişin kahramanca operasyonlarının hayata geçirilmesi, CIA direktörünün Amerikan makamlarının direnişi yoğunlaştırma ve 2002 intifadasına benzer bir ayaklanma başlatma konusundaki büyük korkusundan bahsetmesine neden oldu. Siyonist rejim direnişin eylemlerinden özellikle de Cenin savaşçılarının Siyonist askerleri direniş güçlerini kovalarken gözlemlemek için insansız hava araçlarını kullanmasından çok endişe duyuyor.
İşgalciler bu insansız hava araçlarının geliştirilmesinden korkuyor çünkü yakında çok daha büyük yenilgiler Siyonistlere dayatabilir. Siyonistlerin üzerine bomba yağdırabilir. Halk Direniş Komitelerinin liderleri, İsrail işgalci rejiminin Batı Şeria'daki güçlerinin %60'ını aşındırdığını ve tüm bu güçlerin birlikte yalnızca bireysel operasyonları sınırlamaya yeterli olduğunu ancak hiçbir şekilde Filistinlilerin örgütlü tepkisine yanıt veremeyeceğini ortaya çıkardı. Direniş liderleri işgalcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarının yoğunlaşması durumunda Gazze'deki direnişçilerin Batı Şeria'daki tüm Filistinlileri savunmaya hazır olduklarını vurguluyor. Bölgesel meseleler uzmanları Siyonist rejim İsrail içindeki ciddi iç bölünmeye işaret ediyor ve bu rejimin bir yanda din, laiklik, diğer yanda batı-doğu ayrımının yanı sıra sağcı, aşırı sağcı ayrımına sahip olduğunu vurguluyor. Uzmanlar, İsrail içinde Netanyahu'yu tehdit eden ve öldürülmesini talep eden bir parti olduğunu söylüyor. Ayrıca bu rejimin bazı görevlileri, Benjamin Netanyahu'nun aşırı kabinesinin etkisi altındaki bu rejimin diktatör ordusunda görev yapmayacaklarını açıkladılar. Askerlerden ayrıca askerlik hizmetinden kaçınması isteniyor. Aynı zamanda iç isyanlar, silah kullanımı ve buna benzer sorunlar Siyonist işgal rejiminin güvenliğini tehdit etmektedir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Saad Hariri'nin akıbeti ve Suudi baskısı etrafında. Eski Lübnan Başbakanı'nın Beyrut'a dönmesi, onun Lübnan siyasi arenasında da dönebileceği tahminlerini yürütülmesine yol açtı. Görünen o ki Saad Hariri, Suudi Arabistan'da yıllarca fiziksel tutuklanmasını geçirdikten sonra hala siyasi bir hapiste ve zindanda yaşamını sürdürüyor. Bu ortam ise önce Riyad tarafından, ardından Lübnanlı partiler tarafından oluşturuldu. Hariri de bu ortamın tutsağı oldu. Böylece hükümetin en azından yakın zamanda ona bırakılmayacağı belirtilmelidir. Lübnan'ın El Neşre internet sitesinde Tony Hori'nin bu ülkenin eski başbakanı Saad Hariri'nin Beyrut'a dönüşü ve siyasete dönme olasılığına ilişkin spekülasyonlar hakkında yazdığı bir köşe yazısında şu ifadeler yer alıyor. 14 Şubat 2005'te Lübnan'ın eski başbakanı Refik Hariri suikaste kurban gitti. Ardından Saad Hariri, Suudi Arabistan ve Fransa'nın doğrudan desteğiyle siyasette halife olarak dahil oldu ve yemin etti. 2017'de Suudi Arabistan, dönemi Lübnan Başbakanı Saad Hariri'yi tutukladı ve davası uluslararası bir mesele haline gelince serbest bıraktı. Ancak Suudilerin Hariri'ye yönelik öfkesi bununla da sınırlı kalmıyor. Bu öfkenin çıkış noktasının burası olduğu ve bugüne kadar da bitmediği söylenebilir. Hariri uzun bir aradan sonra ve daha önce siyasi emekliliğini açıkladıktan sonra Salı günü Beyrut'a döndü. Hatta bir süre Lübnan'ın siyaset sahnesinde yer almadı. Bu dönemde ikametgahı olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde Lübnan'ın siyaset ve medya ortamından uzakta dostluk toplantıları ve oturumları yapmakla yetindi. Aradan geçen bu yıllar ve 14 Şubat'ta babasının katledilmesinin yıl dönümünün gelmesi Suudi Arabistan'ın ona karşı tutumunu yumuşatmasına yardımcı olmadı. Kendisi de bunun farkına vardı ve Lübnan'daki siyasi aktörler de tam olarak bu yüzden onun geri dönmesi hususundaki tutumlarından pes ettiler. Beyrut'a döndükten sonra Lübnan'dan siyasetten uzak olması ve Refik Hariri suikastinin yıl dönümünde kendisine sempati duymaması nedeniyle başta Sünni kesim olmak üzere halk tarafından memnuniyetle karşılandı.
Bu bağlamda Lübnan'ın eski Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Saad Hariri ile temasa geçerek siyasi arenaya dönmesini istedi. Aralarındaki ve ulusal Özgür Hareketi lideri Cebran Basil ile Hariri arasındaki farklar ve ihtilaflar defalarca ortaya çıkarken bu çağrı yapıldı. Buna dikkat çekici olan Aoun'un Sünnilere bağlı olmaması ve aralarındaki siyasi farklılıkların henüz sona ermemiş olmasıdır. Gerçek şu ki bu çağrı Lübnan'daki iç çıkmazın yoğunluğunu gösteriyor ve hataların unutulmasına fırsat veriyor. Diğerleri gibi Saad Hariri'nin hatalarının unutulmasının yanı sıra onun isterse siyasete geri dönebilir yeşil ışıkları da yakılmaktadır. Bu davet büyük öneme de sahiptir ve Sünni kesimin dışından yapılmış olmasına rağmen büyük anlam taşıyor. Ancak birçok nedenden dolayı uygulanma şansı yoktur. Bu sebeplerden en önemlisi Suudi Arabistan'ın Hariri'den hoşnutsuzluğu ve Riyad'ın Lübnan'daki Sünni siyaset arenasının ilk aktörü olduğu ve Hariri'yi devirme arzusuna kimsenin karşı koyamayacağı bir durum olarak bakılmasıdır. Ancak Suudi Arabistan henüz Hariri'nin yerine alacak popüler bir isim bulamadı ve bazıları hala Riyad'ın istedikleri şahsi destekleyebileceğine güveniyor. Diğer sebeplerin yanı sıra Lübnanlı tarafların niyetleri de dikkat çekici. Suudi Arabistan'ın Hariri ile olan anlaşmazlığı önündeki engel kalksa bile bu taraflar arasındaki anlaşmazlıkların belirsiz olduğu söylenmelidir. Bu nedenle görünüşe göre Saad Hariri Suudi Arabistan'daki fiziksel gözaltından birkaç yıl sonra serbest bırakılsa da hala önce Riyad tarafından oluşturulan ve ardından Lübnanlı partiler tarafından güçlendirilen siyasi ortam hapishanesi ve siyasi çift arenasında sıkışıp kalmış durumda. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah yorumlarımızı dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 27 Behman 1401, Hicri Kameri 25 Recep 1444 ve Miladi 16 Şubat 2023 Perşembe. ...1261 yıl önce bugün Hicri Kameri 25 Recep 183 yılında Allah Resulü'nün pak torunlarından İmam Musa Kazım Aleyhisselam şehit edildi. Hicri Kameri 128 yılında Mekke ile Medine arasındaki Ebva bölgesinde mübarek gözlerini açan İmam Musa Kazım Aleyhisselam, 20 yaşına kadar değerli babası İmam Cafer Sadık Aleyhisselam nezdinde yetişti. Babasının şehadetinden sonra 35 yıl Müslümanların imameti ve liderliğini üstlenen İmam Musa Kazım Aleyhisselam, bu yolda büyük zorluklara katlandı. İmam Musa Kazım Aleyhisselam, İslami bilimler ve marifi yaymanın yanında Abbasilerin zulmüyle mücadele etti. Kendi hükümetinin zayıflamasından korkan Abbasi hükümdarı Harun er-Reşid, İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ı tutuklayarak hapse attı. Ancak hapishanede insanlara rehberlik etmek ve öğretileri ifade etmek, İslam'ın yüce talimlerini hayata geçirdi. Bütün engellerle mücadele etti. Nihayet kendi hükümetinin sarsılmasından korkan Abbasilerin zalim hükümdarı Harun er-Reşid, İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ı tutukladı ve hapse attı ve bir komplo neticesinde zehirleterek şehit etti. İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın şehadeti dolayısıyla başsağlığı dileyerek o yüce imamdan değerli bir vecizeyi sizlere aktarmak istiyoruz. İmam Musa Kazım Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Allah'a yakınlaşmanın en iyi yolu Allah'ı tanımanın yanında namaz kılmak, ebeveyne iyilik etmek, haset ve gururdan uzaklaşmaktır. ...44 yıl önce bugün Hicri Şemsi 27 Behman 1357'de Pehlevi rejiminin bazı liderleri yargılandıktan sonra İran halkına karşı işledikleri cinayet ve hıyanet suçlarından dolayı idam edildiler. İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu rahmetli İmam Hümeyni'nin emriyle İslam İnkılabı Mahkemesi kuruldu ve bu mahkemede Şah'a bağlı satılmış unsurlar olan Şah'ın Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı Savak Başkanı Nimetullah Nasiri ve Şah dönemindeki Başbakanı Emir Abbas Hoveyda işledikleri suçlardan dolayı yargılanıp idam edildiler. ...69 yıl önce bugün Hicri Şemsi 27 Behman 1332'de İranlı filozof ve fakih Şeyh Abdülhüseyin Reşdi vefat etti. Kifayetül Üsul, El Semerat ve Haşiyetül Esfar bu İranlı filozof tarafından kaleme alındı. ...614 yıl önce bugün Hicri Kameri 25 Recep 830'da Şii mezhebinin tarikat sahibi ve önde gelen evliyalarından Şah Nimetullah Veli vefat etti. Hicri Kameri 9. yüzyılın önde gelen ariflerinden Şah Nimetullah Veli lakaplı Nureddin Şah Nimetullah bin Seyyid Abdullah Kermani Hicri Kameri 730'da İran'ın Kerman kentinde dünyaya geldi. Onun şiir divanı 14.000 gazel, mesnevi ve rubailerden oluşan beyitlerden oluşmakta ki gazellerinde daha çok vahdetin varlığı ve irfani aşka vurgu yapılmıştır. 39 yıl önce bugün 16 Şubat 1984'te Lübnan'ın güneyindeki Cebşit yerleşim sitesinin Cuma imamı ve bu bölgede soykırımcı rejim İsrail'e karşı mücadele veren İslami Direniş Hareketi'nin kurucularından Şeyh Ragıp Harp bu rejim tarafından şehit edildi. Lübnan'ın güneyinin aktif ve mücadeleci din alimlerinden olan Harp, şehit edilmeden önce Lübnan halkını işgalci Siyonistlere karşı kıyama davet etmesinden dolayı bu rejim tarafından tutuklanıp, halkın geniş protestolara ve oturma eylemlerine başvurmaları sonucunda serbest bırakılmıştı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Deprem bölgesinde binlerce insan enkaz altında kurtarılmayı beklerken iktidar inşaatla göz boyama peşinde.
Karar.
Emlakçılar Odası Başkanı'ndan fahiş kira isyanı. Mersin'de ev kiraları deprem sonrası 2-3 kat arttı.
Ve Yeni Asya.
Deprem fonu ve konseyi kurulsun.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Emre Kongar 14 Şubat tarihli Cumhuriyet gazetesinde "Şimdi millet devletten ne bekliyor?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Devlet 1950'den itibaren başlayan büyük kentleşme dalgası sonunda kentsel planlama ve depreme dayanıklı inşaat konularında yetersiz kalmış, yurttaşlarını deprem felaketine karşı koruyamamıştır. Ayrıca yine aynı devlet deprem felaketi olduktan sonra arama kurtarma çalışmaları konusunda da çok kritik olan 48 ila 72 saat içinde yeterince hızlı ve etkin bir refleks gösterememiş, vefat sayısının artmasını engelleyememiştir diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Üstelik bir iletişim platformu olan Twitter'in kısıtlanması gibi, muhalefet partilerinin suçlanması gibi, medya mensupları hakkında soruşturmalar başlatılması gibi, bütün üniversitelerin uzaktan eğitime dönüştürülmesi gibi, öğrenci yurtlarının boşaltılması gibi yanlış kararlar alınmıştır. Mevcut siyasal iktidarın bu olumsuzluklardaki payı ise sadece son 20 yıldaki ihmallerle, devlet kurumlarının içlerini boşaltmakla, liyakat yerine sadakat ilkesini kullanmakla ve her alanda uyguladığı partizanlıkla sınırlı değildir. Devleti parlamenter demokrasiden şahsım devleti rejimine çevirerek bütün bu hataların olumsuz etkilerinin zirve yaptığı bir yapı oluşturmuştur. Şahsım devleti rejimi, bu rejimi kuranların iddialarının aksine karar verme mekanizmalarını hızlandıramamış. Tam tersine bütün karar ve uygulamaları en yukarıdaki makamın inisiyatifine ve onayına bağlayarak devletin bütün karar alma ve uygulama süreçlerini felç etmiştir. Peki, geleceğe ilişkin olarak bu millet devletinden ne bekliyor? Her şeyden önce can ve mal güvenliği bekliyor. Yiyecek içecek bekliyor, barınma ve ısınma olanağı bekliyor. Her zaman ve her yer için kullanabileceği iletişim ve ulaşım olanağı bekliyor. Sağlık hizmetleri istiyor, salgın hastalıkların önlenmesini bekliyor. Özetle kendisinin, çoluk çocuğunun, geleceklerinin güvenceye alınmasını istiyor. Bu bağlamda barınma, beslenme, sağlık, eğitim, istihdam ve sosyal güvenlik olanakları bekliyor. Sadece milletin depremzede olan bölümü değil, bütün millet, depremzedelerin bütün bir yaşam boyunca biriktirdiği ve depremin yok ettiği maddi manevi varlıklarının telafisini bekliyor. Bu bağlamda depremin yok ettiği mobilya, beyaz ve kahverengi eşya, otomobil, ev gibi maddi varlıkların, sağlık, eğitim ve iş olanakları gibi yaşam zorunluluklarının devlet tarafından tazmin edilmesini ve bu amaçla depremzedelere özel haklar tanınmasını bekliyor. Ve unutmayalım, bu millet seçimlerin de zamanında yapılmasını istiyor ve bekliyor.
Pahran Radyosu.
Salih Cenap Baydar 14 Şubat tarihli Karar Gazetesi'nde "Rant ve borç ekonomisinden kurtulmalı ama nasıl?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Yaşadığımız büyük felaket hepimizi derinden sarsarak köklü bir değişim için bir fırsat penceresi açtı. Ama bunu değerlendiremezsek o pencere hızla kapanacaktır. Böyle gelmiş ama artık böyle gitmesin, kendimize bir çekidüzen verelim duygusu tüm toplumda yoğun şekilde hissediliyor. Bu duyguyu ciddi bir silkinişin, bir toparlanmanın motivasyon kaynağına dönüştürebilmemiz lazım, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
İnsanımızı büyük acılara gark eden, felaket sonrası en çok öne çıkan, en çok tartışılan konulardan biri, inşaatlarla ilgili denetimsizlikler, usulsüzlükler, imar afları, bilim insanlarının ikazlarını dikkate almayan yapılaşma yönetimi. Çözülmesi hiç kolay olmayan yapısal bir problemle karşı karşıyayız. Ekonomimizin karakterini maalesef tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinden önce inşaat rantı belirliyor. İnşaat rantı ekonomimizin ana motoru. Yukarıda bahsettiğim olumsuzlukların temelinde inşaat rantının cazibesi yatıyor. Çünkü başka hiçbir legal sektör inşaat rantı gibi sıcak ve bol para sağlamıyor. endüstriyel tarıma geçip yüksek verimli zirai üretim yapmak isteseniz büyük yatırımlara ihtiyaç var. Yüksek teknoloji odaklı bir imalat sanayisi kuralım deseniz hem ciddi altyapı yatırımlarına hem de uzun vadeli eğitim süreçlerine ihtiyaç var. İnşaat rantı ise devlete ve siyasetçilere ihtiyaç duydukları parayı hemen sağlayıveriyor. Bir mahalledeki binaların 3 değil de 6 katlı olabilmesi için atı verilen bir iki basit imza ile havayı hızlıca sıcak ve bol paraya çevirmek mümkün. İnşaat ekonomisinin farklı sahalarda çalışan çok fazla insana istihdam imkanı açmak gibi başka önemli fonksiyonları da var. Her sene istihdam piyasasına dahil olan 1 milyona yakın yeni insana iş ve ev bulmak lazım. İnşaatlar her eğitim seviyesinden kimselere ekmek parası kazanacakları bir geçim kapısı açıyor. İşsizliğin patlamaması için sigorta oluyor. Mesela yüksek teknoloji üretimine dayalı bir ekonomi, daha çok iyi eğitim alabilmiş, orta üst gelir grubundan kişilerin refahını artırır. Ama müteahhit olup inşaat yapmak yahut inşaat ekosisteminin içinde çalışıp para kazanmak için bunların hiçbiri gerekmiyor. Bütün bunlar imar aflarıyla deprem yönetmeliğine uygun olmayan imar planı değişiklikleriyle ruhsatsız ve plansız yapılaşmalara göz yummalarla inşaat rantının önünün açılması neticesini doğuruyor. Ama bu da acılar içinde tecrübe ettiğimiz üzere on binlerce insanın canına mal oluyor. Bu kadar hayati iktisadi ve içtimai fonksiyonlar icra eden inşaat sektörü bir yandan da bazı başka yapısal problemleri örtüp öteliyor. İnşaat odaklı ekonomik hacim yurt içinde üretiliyor. İnşa edilen yapılar Türk lirası karşılığı kendi vatandaşlarımıza satılıyor. Ama inşaatlar için ihtiyaç duyulan enerji, araç ve malzemelerin önemli kısmı yurt dışından ithal edilmek zorunda. Peki ihtiyaç duyulan döviz nereden bulunuyor?
Kazım Güleç Yüz, 14 Şubat tarihli Yeni Asya gazetesinde Deprem, OHAL, Seçim başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. 6 Şubat depremleriyle yaşadığımız derin şokun ikinci haftasındayız. Bilhassa arama kurtarma çalışmaları açısından son derece hayati bir öneme sahip olan ilk günlerdeki gecikmelerin bedeli çok ağır ve yakıcı oldu. AFAD Başkanı ilk saatten itibaren bir kriz masası kurup en üst seviyeden alarm verdiklerini söyledi ama kurtarma ekiplerinin gecikmesini, olumsuz hava şartları ve depremde birçok yolun tahrip olması gibi iki sebeple açıkladı diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Bu büyüklük ve şiddetteki depremlerin alabildiğine geniş bir alanı sarsmış ve etkilemiş olması da başlı başına bir zorluk ve handikap. Ve AFAD'ın geçen Kasım'da hazırladığı raporda vurgulanan personel yetersizliği, koordinasyon eksikliği gibi tespitler bu depremde çok acı bir şekilde doğrulandı. AFAD'ın kendi içindeki yetersizliklerin diğer kurumlar tarafından tamamlanması gerekirken ne yazık ki bu da olmadı. Kararlar hızlı alınacak ve uygulanacak diye propaganda edilen başkanlık sistemi hiç de öyle işlemedi. Cumhurbaşkanının İlk etapta bazı sıkıntılar oldu ama aşacağız. Bugün daha rahatsız, yarın daha rahat olacağız dediği ikinci günün üzerinden günler geçmesine rağmen binlerce enkaza erken müdahale edilmedi. Çadırların en temel ihtiyaç malzemelerinin ve yardımların dağıtım ve koordinasyonunda çok büyük gecikme ve dağınıklıklar yaşandı. İlk depremden 40 saat sonra 10 ilde ilan edilen OHAL'in gerekçelerinden biri, evvelce istisna denilip abartılmaması istenen yağma olayları olarak gösterildi. Ama yağma ile suçlanan bazı kişilerin işkence boyutuna varan muamelelere maruz bırakıldıktan sonra masumiyetlerin anlaşılması gerçek yağmacıların üzerine gidilmesini de zorlaştırdı. OHAL kararının ardındaki asıl niyetin kriz yönetimindeki beceriksizliklerin halkta meydana getirdiği tepki birikimini kontrol altında tutmak ve daha ötesinde 14 Mayıs olarak ifade edilmiş olan seçim tarihini ertelemek olduğuna dair şüpheler seslendirilmeye başlandı. Nitekim saray bürokratları bu şartlarda seçim yapmak zorlaştı demeye başladılar. Erdoğan'ın halka hitap ederken depremde yıkılan şehirleri yeniden inşa etmek için bir yıl süre istiyorum demesi de muhtemelen bu niyetin bir ifadesi olmalı. Bu hesaba ilk tepkiyi DP Genel Başkanı Uysal verdi. Bakalım diğer muhalefet partileri ve millet ne diyecek?
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları uygulaması aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İmam Musa Kazım aleyhisselam, sabırlı mücahit. Kerbela faciasından sonra Ehl-i Beyt imamları arasında İmam Musa Kazım aleyhisselamın çektiği acı ve çile diğerlerine göre çok daha fazla ve acıydı. O hazret parlak imametinin önemli bir bölümünü sürgün veya hapiste geçirmesine rağmen sahip olduğu dinamik ruh hali ve geniş çaplı faaliyeti nedeniyle Ehl-i Beyt'e gönül verenleri en zor şartlarda bile saadet ve nur kaynağına hidayet etmeyi başardı.
İmam Musa Kazım aleyhisselamın şehadet yıl dönümünü idrak ediyoruz. Öyle bir imam ki çok zor bir dönemde imamete yetişti ve değerli hayatı boyunca büyük zorluklara katlandı. Sahip olduğu eşsiz sabır ve direnişiyle toplumun en kritik şartlarında bize yaşam dersi verdi. Ehl-i Beyt aleyhisselam aşıkları yıllar boyunca bu imamın siyeri ve öğretici vecizlerini kendi yaşamlarını örnek alarak erdemlik yolunda ilerleyip saadet zirvelerini fethettiler. Ehl-i Beyt imamlarının yedincisi İmam Musa Kazım aleyhisselamın şehadeti nedeniyle başta siz kıymetli dinleyiciler olmak üzere tüm İslam dünyasına başsağlığı dileyerek bu münasebetle hazırladığımız programı dinlemeye davet ediyoruz.
Oh,
İmam Musa Kazım aleyhisselam, Abbasilerin en güçlü iki halifesi olan Mansur ve Harun ile en zorbalarından ikisi olan Mehdi ve Hadi'nin döneminde yaşadı. İslam beldeleri yeni yapılan fetihler sayesinde çok genişlemiş, yüklü ganimetler ve servetler Abbasilerin gücüne güç katmıştı. Diğer yandan bazı sapkın akımlar ve düşünceler de korkusuzca İslam dünyasında cirit atıyordu. Bu şartlarda halkın zihninde ve düşüncelerinde birçok çelişki yaşanırken söz konusu düşünce çatışmaları halkın siyasi ve İslami bilincini adeta bir afet gibi kemiriyordu. Tabii bu ortamda iktidardaki halifeler de halkın yaşadığı düşünce şaşkınlığını suistimal ediyor ve kendi güçlerine güç katıyordu. İmam Musa Kazım aleyhisselamın yaşadığı çağın puslu havası adeta asil İslami marife sahip Alevi davetçilere hayatı dar ediyordu.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, İmam Musa Kazım aleyhisselamın yaşadığı dönemin zorluğunu şöyle anlatıyor. O dönemde şiir ve sanat, fıkıh ve hadis, hatta zahitlik bile güç erbabının hizmetinde ve onların zorbalığı için bir araç haline gelmişti. Hilafet düzenini ciddi bir tehlike tehdit etmiyor ve halifeyi de derin ve sürekli olan Ehl-i Beyt'in davetinden gafil bırakmıyordu. Bu dönemde Ehl-i Beyt ve sadık dostlarının siyasi ve fikri hareketi ve mücadelesini gelişme ve devam fırsatı veren tek şey, o saygın insanların yılmaz çalışması, önemli cihatları ve ilahi yöntem olan takiye idi. İşte bu şekilde Hazreti Musa bin Cafer aleyhisselamın cihadının şaşırtıcı büyüklüğü aşikar oluyor.
Kerbela faciası ardından Ehl-i Beyt imamlar arasında İmam Musa Kazım'ın çektiği acı ve çile diğerlerine göre çok daha fazla ve acıydı. O hasret parlak imametinin önemli bir bölümünü sürgün ve hapiste geçirmesine rağmen sahip olduğu dinamik ruh hali ve geniş çaplı faaliyeti nedeniyle Ehl-i Beyt'e gönül verenleri en zor şartlarda bile saadet ve nur kaynağına hidayet etmeyi başardı. İmam Musa Kazım aleyhisselam genç yaşta İslami toplumun liderliği ve imametini Abbasi Halife Mansur'un güç zirvesinde olduğu ve Ehl-i Beyt ile derin düşmanlığı olduğu halde üstlendi. Abbasi halifelerinin yaygın olan siyaseti Ehl-i Beyt'i sevenlere eziyet etmek ve onları öldürmekti. Mansur da diğer Abbasi halifeleri gibi aynı siyaseti izleyerek Resulullah Ehl-i Beyt'inden birçokları hatta kendi yakınları ve dönemin büyüklerini de öldürerek onların cesetlerini bilinmeyen yerlere bıraktı. Bu konu ise Mansur'un ölümü ardından ortaya çıktı.
Bu halifenin döneminde Müslümanların imametini devralan İmam Musa Kazım aleyhisselam en baştan sıkı gözetim altında tutuldu. Öyle ki birçok Ehl-i Beyt dostu İmam Cafer Sadık aleyhisselamın şehadeti ardından kimin imam olduğu ve kime başvurmaları gerektiğini bilmiyor ve bilenler de büyük zorlukların ardından İmam Musa Kazım aleyhisselama ulaşabiliyordu. O hazret kendi dostlarına takiye yöntemini izlemelerini tavsiye ederek şöyle buyurdu. Eğer sizin benden bir söz duyduğunuzu, benden talimat aldıklarınızı veya benimle irtibatta olduklarınızı bilirlerse sizi öldürürler. Öyleyse dikkatli olun ve takiye yapın.
O hazret de diğer Ehl-i Beyt imamları gibi yaşadığı tüm zorluklar ve kısıtlamalara rağmen marifete susamış olanlara birçok hadis öğretti. Seyyid bin Tavus bu konuda şöyle diyor. İmam Musa Kazım aleyhisselamın birçok özel dostları ve şiiler o hazretin huzurunda toplanmış ve o hazrete yöneltilen sorulara verdiği cevaplar ve değerli sözleri yazıyorlardı. O hazret de tıpkı babaları gibi ilim ve fazilet deniziydi. Ve o hazretten aldıkları dersler nedeniyle birçokları hocalık, fakihlik mertebesine erişen Kur'an-ı Kerim müfessiri olan sayısız öğrenci yetişti.
Ehl-i Sünnet'in tanınan bilginlerinden Bin Hecer Heysemi, İmam Musa Kazım aleyhisselamın bilimsel mertebesini anlatarak şöyle diyor. Musa Kazım, babasının ilim varisi ve fazl ile kemaline sahip biriydi. Kendisi, bilgisiz ve nadan insanlara karşı davranışta sahip olduğu şaşırtıcı sabır sayesinde Kazım olarak tanındı ve döneminde de ilahi marif, bilim ve bağışlamada onun seviyesine kimse ulaşamazdı.
İmam Musa Kazım aleyhisselam yaşam için kapsamlı bir program ile ilgili verdiği direktifte şöyle buyuruyor. Zamanınızı 4 bölüme ayırmaya çalışın. Birini Yüce Allah ile razı niyaza ayırın. Birini helal rızık için çalışmaya tahsis edin. Bir kısmını size hatalarınızdan haberdar eden ve sizinle gönül birliğinde olan kardeşlerinize ve güvendiğiniz kişilerle geçirin. Ve bir bölümünü de helal zevklere ayırın ki bu kısım sizi diğer 3 kısmı geçirmenize yardım edecektir.
Böyle kapsamlı bir programla dünyayı alçak ve menfur bilen ve ondan sakınmaya davet eden görünüşteki irfani olan diğer ekollere rağmen, İslam dini dünyevi yaşam için güzel bir program sunuyor. Bu programda hem dünya ve zevklerine dikkat edilmiştir hem de ahiret. Bu konuda İmam Musa Kazım aleyhisselam'ı bir diğer vecizine değinmek istiyoruz. Zira kısa olmasına rağmen bir o kadar da yol göstericidir. O hazret şöyle buyuruyor. İç isteklerinizi onları helal dünyadan karşılayacağınız şekilde karşılık verin. Tabi şanınıza zarar vermeyecek ölçüde ve israf da etmeyin ve dini işlerinizde de aynı helal yollardan yardım alın. Zira din için dünyayı veya dünya için dini terk edenlerin İslam yolunda olmadıkları rivayet edilmiştir.
Evet, insanın istekleri ve içgüdüleri inkar edilmeyen gerçeklerdir ki, din açısından helal ve haram olarak ikiye ayrılmıştır. Eğer tüm bunlara nefsi bastırmaktan yana olanların düşündüğü gibi kökten muhalefet edilirse, bastırılan bu nefis artık dini işler ve görevleri yerine getirmek için çalışma gücünden yoksun olacaktır. İmam Musa Kazım aleyhisselam söz konusu değerli vecize de insanın kendi helal isteklerine ölçülü ve helal yollardan karşılık vermesi durumunda dini işlerini gerçekleştirmek ve kulluk yolunu izlemekte kendi nefsini uysal bir bineğe dönüştürebileceğini belirtiyor.
Muhammed Nesai Şafii şöyle diyor. İmam Musa Kazım aleyhisselam yüce ve büyük bir konuma sahipti. Allah'a ibadet etmekte çalışkan ve kerem sahibi olmakla tanınırdı. Geceyi secde ve kıyamla, gündüzü ise sadaka vermek ve oruçla sona erdirirdi. Sabırlı ve bağışlayıcı olması nedeniyle Kazım olarak tanınırdı. O hazret, kötü söyleyenlere ihsan ve suçlulara karşı bağışlayıcı olurdu. Çokça ibadet ettiği için Abd-i Salih olarak bilinirdi. Irak'ta ise Babul Hevaic olarak bilinirdi. Zira kapısına giden her ihtiyaç sahibi ihtiyacı bertaraf edilmeden oradan çıkmazdı.
İmam Musa Kazım aleyhisselam 7 ila 10 yıllık uzun bir süreyi Abbasi halifesi Harun'un çeşitli zindanlarında geçirdi. O hazret en son zindana gönderildiğinde birçok eziyet gördü ve Harun hükümetinin en acımasız gardiyanı olan Sendi bin Şahik ise o hazrete çok kötü davranırdı. İmam bu hapishanede birçok musibetler yaşadı ve çok ağır işkencelere maruz kaldı. İmam Musa Kazım aleyhisselamın ziyaretnamesinin bir bölümünde o hazrete selam ve salavat göndererek şöyle diyoruz. Selam olsun sana ey zindanların derinliklerinde ve kuyuların karanlığında işkence olan, zincirler nedeniyle bacağı yaralanana.
İmam Musa Kazım aleyhisselam 35 yıl süren cihat, hapis, sürgün ve endişe içinde geçen imameti döneminde birçok dostlarının el birliğiyle dönemin zorba hükümetinin baskısı altında ilahi hükümleri toplamayı başardı ve bu şekilde geçen bereketli ömrünün 55. yılında, Hicri 183 yılında ve Harun Reşid'in emri üzerine zindanda gardiyanı tarafından zehirlenerek şehit oldu. Harun ise halk karşısında imamın şehadeti suçundan kendini temizlemek amacı ile imamın gardiyanı tarafından zehirlendiğini belirterek, Allah Sendi bin Şahik'e lanet etsin, o bu işi benim iznim olmadan yaptı, yalanını yaymaya çalıştı.
Ehl-i Beyt imamlarının yedincisi Hazreti İmam Musa Kazım aleyhisselamın şehadet münasebetiyle bir kez daha başta siz değerli dinleyicileriniz olmak üzere tüm İslam alemine başsağlığı diliyoruz.
Esselamu aleyke ya veliyyallah ve ebna veliyye. السلام عليك يا حجة الله وابن حجته السلام عليك يا سفي الله وابن سفيه السلام عليك يا أمين الله وابن أمينه السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض السلام عليك يا ابن رسول الله وابن وصية السلام عليك يا مولاي موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Emri bil ma'ruf ve nahyanil münker İslam'ın bekasının güvencesi.
Muhterem Muhterem dinleyiciler, dinin amacı ve hedefi yegane yaradan tarafından gelen ve insanın gerçek saadet ve kemale ermesine sebep olan ahkam ve kurallarını gerçekleştirmektir.
Kur'an-ı Kerim ayetleri ve masum imamlardan anlatılan rivayetlerde ilahi ahkam ve kuralların gerçekleşmesi ve şeriatin beka ve sürekliliğinin güvencesi ise emri bil ma'ruf ve nehy-i anil münker, yani iyiliği emredip kötülükten sakındırmaktır.
Sohbetimizde sosyal sapmalar ve yolsuzlukları önlemek için toplumda güvenliğin sağlanmasındaki en önemli yollardan biri olan marufa emretmek ve münkerden sakındırmayı tanıtmaya çalışacağız. Zira bu genel görev kamu yararını sağlarken, bu sayede İslami nizamın bekası garantilenirken koruması sağlanıyor.
Emri bil maruf ve nahyanil münker hem önleyici ve caydırıcı rolü üstlenirken sosyal ve bireysel sağlığın korunması ve yükselmesine de yardımcı olur. Hem de tedavi ve büyüme rolünü üstlenirken yolsuzluklar ve günahların zararlarının yayılmasını önler. Başka bir ifade ile marufa emretmenin yaygın hale gelmesiyle toplumdaki her insan kendini iyiliklerle donatırken kötülüklerden uzaklaşır. Zira eğer başkalarını iyilikleri emretmek isterse önce kendisi o kötülüklerden uzak durmalıdır.
İnsanlık toplumlarının bazı ihtiyaçları tıpkı hava gibi insanın vücudu içindir ve toplum her zaman ona ihtiyacı vardır. Çok bilinen bir nebevi hadiste şöyle belirtiliyor: İki nimet gizlidir ve bilinmezdir, güvenlik ve sağlık. Söz konusu iki nimetin gizli olması ve bilinmemesi toplumun ancak bunları kaybedince önemini anlamasındadır. Bu yüzden Allah-u Teala Hazreti Mehdi'nin zuhur dönemindeki toplumu tanıtırken korku ve güvensizliğin ardından güven ve istikrara kavuşunu belirtiyor. Nitekim Nur suresi 55. ayetinde şöyle okuyoruz:
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Vâdallâhu allazîne âmenû minkum ve amilussâlihâti leyestehlifennehum fil ardı kemestehlefellezîne min qablihim. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا.
Allah içinizden iman edip salih ameller işleyenlere kendilerinden önce geçenlere egemen kıldığı gibi onlara da yeryüzünde mutlaka egemen kılacağına, onlar için hoşnut ve razı olduğu dinlerine iyice yerleştireceğine, yaşadıkları korkularının ardından kendilerine mutlaka emniyete kavuşturacağına dair vaatte bulunmuştur.
toplumda güvenliği sağlamaya ve yolsuzluk ve sosyal sapmaları önlemeye yönelik yollardan biri etkili ve verimli bir sosyal kontrol sistemidir. Bu da toplumda emr-i bil ma'ruf ve nehy-i anil münkerin temel rolüdür. Bu nedenle İslami geleneklerde güvenliği tesis etmek bu iki ilahi görevin yasama felsefelerinden biri olarak zikredilmektedir. Nitekim İmam Muhammed Bakır aleyhisselam şöyle buyurur. Emri bil ma'ruf ve nahi anil münker vesilesiyle görevler ve vacipler kurulur ve yollar güvenli olur. O Hazret ayrıca ma'rufu emretmek ve münkeri nahyetmenin ilkesinin bütün hükümlerin dayandığı ilke olarak kabul ediyor, öyle ki bu ilkeyi unutup ondan gaflet etmenin tüm ilahi ahkamı unutmakla eşdeğer olduğunu belirtiyor. O Hazret bu konuda şöyle buyuruyor. Muhakkak emri bil ma'ruf ve nahyi anil münker başka farizler ve vecibelerin yerine getirmesine sebep olan farzdır.
Tahran Radyosu.
Yüce Allah iyiliğe emretmek ve kötülükten sakındırmakla ilahi ahkamın doğru ve iyi bir şekilde yerine getirilme denetimine hangi kesim ve kurumdan olursa olsun İslami toplumun her bireyinin görevi biliyor. Bu yüzden her kişi ve grup sürekli olarak İslami ümmetin uyanık gözleridir ve İslami kurallara riayet edilmesine ve kurallara da ihlal etmemeye çalışmalıdır. Bu yüzden İmam Ali aleyhisselam emri bil maruf ve nehyi anil münkere kıyasla diğer hükümlerin öneminin okyanusa göre bir damla bile olduğunu belirterek şöyle buyuruyor. Tüm iyi işler ve Allah yolunda cihat, emri bil maruf ve nahiyel münkere göre tıpkı dalgalı ve geniş denize karşı bir damla gibidir. İmam Hüseyin aleyhisselam da şöyle buyurmuştur. Allah, farz bir vazife olarak iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmakla başlamıştır. Zira emri bil maruf ve nehyanil münkerin yapılması durumunda kolay ve zor tüm dini emirlerin yerine getirileceğini biliyordu.
Sosyal maruflardan ve İslami toplumun görevlerinden biri tüm vatandaşların haklarının temin edilmesidir. Marufu emretmek ve münkerden sakındırmak da sahip olduğu geniş çapı ile bu hedefi gerçekleştirmek içindir. Buna göre Hazreti Fatıma Zehra Fedekiye hutbesinde toplumun genel yararının sağlanmasını iyiliği emretme ve kötülükten sakındırma felsefelerinden biri olduğunu belirterek Allah halk kitlelerinin yararı için iyiliği emretti buyuruyor. Toplumun yönetimiyle ilgili en önemli konulardan biri, toplumdaki bireylerin birlik ve beraberliğini korumaktır. Böylece İslami toplumun yürütme organları, toplumun yöneticisinin emriyle halk arasında huzursuzluk çıkarmaya çalışanların fitnesini önlemelidir.
Bu bağlamda toplumun tüm bireylerini münkerden sakındıran bir denetim yöntemi seçilmeli. Düşmanların tefrika oluşturarak İslami düzeni sarsmasına ve kamu menfaatlerine ihlal ederek şom hedeflerini gerçekleştirmelerine izin verilmemeli. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'in müminleri sakındırdığı konulardan biri sarsılmalarına ve zayıf düşmelerine sebep olan çatışmalardan onları sakındırmasıdır. Nitekim Enfal suresinin 46. ayetinde şöyle buyuruyor. Allah'a ve Resulüne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.
toplumun ilerlemesi için gerekli olan maslahatlardan bir diğeri de İslami toplumun kültürel ve ekonomik düzeyini yükseltmektir. Bu yüzden vergi alınması için çeşitli bölgelere valiler ve hükümet görevlilerinin gönderilmesi ise Hazreti Ali Aleyhisselam'ın toplumun ilerlemesi için gerçekleştirdiği işlerden biridir. Nitekim Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 53. hutbesinde Maliki Eşter'e hitaben vergi alınmasının toplumun kamu yararı olduğuna işaretle şöyle buyuruyor. Vergileri ve beytul malı vergi ödeyenlerin yararına olacak şekilde denetle. Zira vergilerin ve vergi ödeyenlerin iyileşmesi toplumun diğer kesimlerinin işlerinin iyileşmesine sebep olur. Zira vergi ödeyenlerin işleri düzelmedikçe başkalarının işleri düzene girmez.
Buna ilaveten İmam Ali Aleyhisselam'a göre yönetim felsefesi mazlumların her türlü zulümden güvende olmaları ve ilahi hadlerin yerde kalmamasıdır. Dolayısıyla İslam toplumu halkın çıkarlarını sağlamak için sahip olduğu güçlerle bu yönde hareket etmeli ve halkın haklarına riayet etmelidir. Esasen ümmetin ve toplumun iyilik ve yarar kıstası her hak sahibinin kendi hakkına ulaşmasıdır. İşte bu yaklaşımla Hz. İmam Ali Aleyhisselam Malikeşşere mektubunda ondan muhtaçların ihtiyaçlarını gidermesine ve onların itiraz ve sözlerini dinlemeye hazır olmasını buyurarak şöyle diyor. Ben Resulullah'tan korkmadan ve konuşmaktan çekinmeyen, güçsüzün hakkının güçlüden alınmayan hiçbir ümmet günahlardan temiz bilinmez buyurduğunu defalarca duydum.
Böylece toplum çapında iyiliği emretmek ve kötülükten men etmek, hak edenin hakkını onlara vermek ve zalimlerin mazlumları taciz etmelerini engellemek ve onların menfaatlerini korumak demektir. Bu yüzden Hazreti Ali Aleyhisselam iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı, kötülerin kilit mevkilerden uzaklaştırmanın sebebi olarak nitelendirerek şöyle buyurur. Allah, halk kitlelerinin yararı için iyiliği emretmeyi ve akılsızları önlemek için kötülükten men etmeyi şeriat kılmış ve farz kılmıştır.
Kamu menfaatlerini korumak ve maslahatı düşünmek dinin bekası için büyük önem taşıyor. Kamu menfaatlerinin korunması İslam dininin ve kurallarının esnekliğini gösterir ve böylece çeşitli ve hassas durumlarda asaleti korunmuş olur. Fakat İslam toplumunun bekası ve sürekliliğinin endişesini taşıyan kişi İslam toplumunun çıkarlarını düşünebilir ve İslami ahkamın gerçekleşmesini denetleyebilir.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizin de sonuna geldik.
Programımızın sonunda www.farsude.com adresinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@irib.ir'ye gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni dün Tebriz halkından binlerce kişiye hitaben yaptığı açıklamasında Azerbaycan halkını İran'ın özgürlük ve birlik bayrakları olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanı reisi Çin'in İran'ın güvenilir ticari ortağı olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı ayrıca Çin ziyaretinin ikinci gününde bir grup Müslüman ile bir araya gelerek Pekin'deki tarihi Dongzhi Camii'nde bir konuşma yaptı. Yol kuşağı girişimi çerçevesinde İpek yolunun güney kolunu faaliyete geçti. İran İHA'ları Amerikalıları gafil avladı. Muhammed İslami, Buşehr nükleer santralinin ikinci ve üçüncü fazının inşaatının devam ettiğini belirtti. İran Spor Federasyonları Rus Spor Federasyonları ile işbirliğine hazır olduğunu bildirdi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82 ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın.